Platon, sen Sokrat'ın avukatı mısın kardeşim? Bugün bir cümleni okudum ve diyorsun ki zekiler söyleyecek şeyleri olduğu için konuşurken aptallar konuşmaları gerektiği için konuşur. Bu cümle bana birazcık koydu. Biz senin gibi öyle başkasını savunmuyoruz, yani kendi derdimizi söylüyoruz. Benim konuşmam gerekiyor çünkü kafamda dönen düşünceleri böyle sesli bir şekilde ağzımdan çıkardığımda onlar küçülüp yok oluyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. O yüzden Yunanlı kekim işine bak diyerek tarihimizdeki bir felsefeciyi gömüp konuşmama başlıyorum. Tinder avcısını izledim bugün. Ya daha önce başlamıştım aslında ama ancak bitirebildim. Norveçli kıza bak dedim ya. Tinder'dan tanıştığı adamla Bulgaristan'a falan gidiyor özel uçakla. Ne cesaret. Neyse ki dolandırmışlar. Üzüldüm gerçi birazcık. Kimsenin dolandırılmasını istemeyiz tabii. Hele aşk konusunda da dolandırılmalarını istemem. Ama yani o kadar güven de gerçekten bir tuhaf olmuş. Yani ben Tinder'dan tanıştığım biriyle böyle gündüz vakti bir kahve içmeye gitsem bile bütün arkadaşlarıma hareketli konum atarım. Geçtim Tinder'ı. Gece böyle taksiye falan bile binsem plakasının fotoğrafını çekip atarız biz birbirimize. Yani coğrafya kaderdir. Coğrafyada bazen kendini güvene almak için yapılabilecek bir önlem oluyormuş. Bunu fark ettim. İşte yine olumsuzluklardan olumluluklar çıkardığım bir konuşma oldu. Diyeceğim ki hayır. Bir insan hangi eğitim seviyesine sahip olursa olsun size zarar verebilme ihtimali var. Yani bahsettiğim eğitim seviyesi kesinlikle akademik eğitim. Yoksa kendi içinde böyle kendini eylemeye, işte egosunun o içindeki o ilkel tarafının kırılabilmesi için bir çaba sarf etmiştir. O tamam, yani o bence esas eğitimli insandır. Benim bir sevgilim vardı, doktorasını tamamlamış. Eski sevgilim. Ayrılmak istediğim için mesela çok vahşileşip böyle seni keserim, bir gün delerim seni. Yolda bakalım nasıl yürüyeceksin falan diye tehditler bana savurmuştu mesela. Ben de neye güvendiysem yapmaz sana hadisin demiştim, gerçi yapmamıştı ama. Tabii bu durumu da böyle Schrödinger'in kedisi gibi deneye yanıla öğrenmek çok güvenli değil. Kötülüklerden bahsedeceğim bugün. Kötü doğulmaz olunur demeyeceğim. Belki doğuluyordur çünkü. Ama sadece o kötülüğü uygulayabilecek gücü kendimizde bulana kadar saklı kalıyordur. Yani bunun için böyle bir sürü inanç sistemi falan oluşturulmuş örneğin. Ama bir halta yaramamış gibi geliyor bana. Teknik olarak çürük çünkü. Teknik olarak öldükten sonra ödüllendirilme durumu bence insanın o içindeki ilkel abukluğunu pek ket vurmuyor. Maymunlar gibi anında böyle ödül sistemiyle çalışsak, Pavlov'un köpeği gibi falan, daha doğru olurdu bence. Sanki bütün sistem kötülük üstüne çalışıyor gibi geliyor bana artık. Dünya çok kaotik bir yere dönüştü. Bilmiyorum öncesinde nasıldı. Ben bu kadar değildir bence. Çünkü çocukluğumdan itibaren düşündüğümde bu kadar olmadığını hatırlıyorum. Ben mahalle aralarında yaklaşık 6-7 yaşlarındayken bir kız çocuğu olarak bayağı bisikletimle, böyle ki abuk da bir mahalleydi. Bisikletimle böyle girmediğim ara sokaklar kalmıyordu. Hiç tacize uğramadım. Hiç o çocukluğumun vermiş olduğu saflıkla abuk bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Ama şimdi sürekli okuyoruz işte haberlerden, şuna şöyle oldu, buna böyle oldu diye. O yüzden daha da kirlendiğini düşünüyorum zaman geçtikçe dünyanın. Ne yaparsak yapalım, hiçbir şekilde aldığımız bir kararın sonucunu esasında öngöremiyoruz bence iyilik ve kötülük konusunda. Bir iyilik yapıyoruz mesela, o iyilik bile bir şekilde kötülüğe hizmet edebiliyormuş gibi geliyor bana bu sıralar. Yani fakir bir aileye mesela kömür yardımı yaparak hava kirliliğine sebep oluyorsun. Daha lüks tüketim gibi düşünürsek, sevgilini mutlu etmek için ona mesela elmas bir yüzük alıyorsun ama o sırada elmas madeninde çalışan Kongolu bir çocuğun sömürülmesine destek atabiliyorsun. Yani her zaman dolaylı yoldan kötülüğe hizmet edebilen bir sistem var. Sistematik bir kötülüğün içindeyiz bence. Cehenneme gideceğimizi düşünmüyoruz çünkü ya sevgilimi mutlu etmek istedim abi, ne var bunda tepkisini verebiliyor insan tabii haliyle. Ama bir şekilde kötülüğe de hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Sistem çok çarpık yani. Bence bunun anında ödül ya da cezası olmadı. Bu iş böyle işlemez. Yoksa cehennemle korkutmak da bence çok yetersiz. Hele böyle arada kalmış insanlar için. Çünkü oranın ben bir mekandan ziyade işte yetersizliklerinin ya da işte kendini geliştirememenin, vicdan azabının bolca olduğu bir boşluk olabileceğini düşünüyorum. Belki duygularda daha yoğundur. Hani böyle rüyamızda birine aşık olduğumuzu hissederiz de uyandığımızda o his hala sürer ya, ya da bir sevdiğimizi kaybettiğimizdeki acı duygunun daha yoğun olduğu gibi, belki cehennemde de yani öldükten sonra da duygular böyle 7 boyutlu falan olmaya başlıyor. Düşünsene, böyle çektiğin azabın kokusu var, yetersizliklerinin rengi var. Yani belki de diyorum özgür irademiz bile yoktur. Sonuçta beni genlerim, büyüdüğüm aile, mahalle, işte çevrem ben yaptıysa eğer, hani benim özgür iradem? Ben ona göre kararlar alıyorum çünkü. Beni ne şekilde şekillendirdilerse karar alıyorum. Yani gelsin varoluşçu felsefeciler, hepsiyle tartışacağım. Özünde var olmak için ölmemiz gerekiyor ya. Ondan bahsediyorum aslında. Budist öğretisi var ya, bir tane dalganın diyor kıyıya çarpması onun yok olması anlamına gelmez. Sonuçta o bir sudur ve okyanusun bir parçasıdır ve okyanus da orada duruyordur aslında. Bu dalganın öldüğünü göstermez diyor. Ama bu bugünkü konuma göre çok fazla olumlu diye bu durumu geçiyorum. Olumlu konuşasım yok çünkü bugün. Neyse işte, ben felsefe yapmıyorum. Yapıyorsam da bilmeden yapıyorum. Bu bir tane emmi vardı ya, moralim bozuktur bana dokunmayın diyen. Bugün aynen o şekildeyim. Genel anlamda baktığımızda da bu Balıkesir'den bağımsız aday gibi hissediyorum kendimi. Üç kişiye falan anlatıyor ya böyle, duygulu olmayın, duygusal olmayın şeklinde. Ona da çok güldüm geçenlerde. Ama bu aralar moralim bozuk. Instagram'da bir sayfa var. Hocalı katliamından bahsediyor. Eğer o zamanlarda bir kız çocuğu vlog çekiyor olsaydı ne olurdu diye. Böyle gün be gün 9 yaşında bir kızın gönderilerini paylaşıyorlar. Ben de takip ediyorum onları. Muhtemelen 26 Şubat'a kadar devam edecek. Ben sonunu bile bile izliyorum. Her gün moralim bozuluyor. Kızın ismi Sevinç. Onun gözlerindeki masumiyeti görüp o sonunu tahmin ettikçe içten içe bir umut, acaba bir sürpriz son olur mu diye bekliyorum aslında. Bu iki yüzlü umudun da şeye benzettim. Haneke filmlerine benzettim. Benim gibi böyle evinde güvenli oturan ama işte vahşete üzülüp bir şekilde sürpriz mutlu son bekleyen şımarıklar için harika film yapan bir yönetmen bu. Filmlerinde her zaman madem bu vahşeti görmek istedin sonucunda katlanacaksın diye böyle adamın ağzına sıçarak bitiren bir adam. O istediği mutlu sonu sana asla vermez. Elinde böyle kalan son mısırını ağzına atacakken ağzın açık kalır, böyle mal gibi ekran karşısında kalırsın. Bence yönetmen de işte aslında benim bahsettiğim ikiyüzlülükten yem vuruyor. İşte hayat senin o istediğin mutlu sonla biten gerilim filmlerinden değil diye. Çünkü her yer kötülük, her yer vahşet bir şekilde. Sen de her ne yaparsan yap bu duruma dahilsin. Şimdi bitiriyorum. Kötü olduğunda konu çok fazla konuşasım gelmiyor. İyi olduğunda daha bir üstüne çıkarak konuşuyorum. Yine de bence bir indirim kazanmamız lazım farkında olmadığımız kötülüklerimiz için. En azından bu coğrafyada yaşadığımız için bile indirim kazanmamız gerektiğini düşünüyorum ben diğer tarafta. Ölmemiz gerekmemeli bence bu durumun daha iyi olması için. İndirim hakkı kazanırsam bir Norveçliyle tartışabilirim. Yani sen de dolandırıldın ama benim de bıçaklanma riskim vardı gibi, ya da bir İsveçliyle tartışabilirim. Şimdi bence gidelim sevgililerimize bir gül bir şey alalım. Çiçek mi çek böcek. Belki ne bileyim gül bahçesinde çalışan bir çocuğa da kötülük yapmış oluruz. Farklılık olur. Kalabiliyorsanız hoşça kalın.